Ayrım 2. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 17. Erdoğan'ın tohumu. Bir anonim Filistin şiiri tohumu şöyle yüceltir. Tiranlığınızdan korkmam. Asla umutsuz olmam. Çünkü bir tohumum var. Bir küçük canlı tohum. Onu koruyacağım ve tekrar ekeceğim. Tespit 1. Başbakan Turgut Özal'ın çıkardığı kararname ile tohum fiyatları 1983'te serbest bırakıldı. Tespit 2. Başbakan Turgut Özal çıkardığı bir başka kararname ile tohum ithalatını 1984'te serbestleştirdi. Tespit 3. Başbakan Turgut Özal çıkardığı kararname ile özel sektör tohumculuğunu 1985'te teşvik etti. Ve yıl 2017. Türkiye sadece ABD'den. Melez tatlı mısır tohumu, melez mısır tohumu, mısır tohumu, kızıl buğday tohumu, buğday çavdar melezi tohumu, pamuk tohumu, kabuksuz bezelye tohumu, kabuksuz fasulye tohumu, adi fasulye tohumu, yulaf tohumu, soya tohumu, kavun tohumu, karpuz tohumu, şeker pancarı tohumu, yonca tohumu, kırmızı çayır otları tohumu, Kentucky mavi otu tohumu, biber tohumu, İtalyan çimi tohumu, İngiliz çimi tohumu, poğa cinsi çim tohumları, sorgum tohumu, diğer yem bitkileri tohumu, otsu bitki tohumları, salata pancarı tohumu, kırmızı pancar tohumu, kabak tohumu, hıyar tohumu, soğan tohumu, havuç tohumu, marul tohumu, karnabahar tohumu, maydanoz tohumu, ıspanak tohumu, biber tohumu, pamuk tohumu, turp tohumu, tütün tohumu, domates tohumu, pirinç tohumu, ayçiçeği tohumu ve benzerlerini satın aldı. Türkiye'nin en çok tarım ürünü satın aldığı ülke binlerce kilometre uzaklıktaki ABD. Bu bölümdeki konumuzu ilgilendirdiği için iki istatistik vereyim. 2002 yılında 129 ton buğday tohumu ithal edilirken 2016'da bu 1 milyon 183 bin tona fırladı. 2002 yılında 784 ton mısır tohumu ithal edilirken 2016 yılında bu 3 milyon 535 bin tona fırladı. Tohumda ve tarımsal ürünlerde tam teslimiyet yaşarken diğer yanda neler yaşandı? Kuzey Buz Denizi, Norveç, Svalbard Takım Adası, Spitsbergen Adası. Kaya içinde 120 metrelik derinlikte felaket ambarı inşa edildi. Resmi açıklamaya göre bu depo her türlü nükleer saldırıya karşı dayanıklıydı. Ambarda 775 bine yakın tohum vardı. Norveç hükümeti tarafından 2008 yılında yaptırılan tohum deposu Uluslararası Gıda Örgütü'nün emrine devredildi. Bugün buradaki çalışmaları Uluslararası Gıda Örgütü yürütüyor. Finans kaynağını ise Rockefeller Vakfı, Henry Ford Vakfı, Syngenta Vakfı, Bill Gates Vakfı ve benzerleri sağlıyor. Değişik ülkelerde 1757 tohum bankası varken küresel güçler bu ambara neden ihtiyaç duydu? Tohum deposunun başındaki Margaret Catley Carlson'un Rockefeller Vakfı çalışanı olması bize bir ipucu veriyor. Kim bunlar? Konuya girebiliriz. Ebu Ghraib denince aklınıza ne geliyor? Dünya kamuoyu ABD'nin Irak'taki işkence cezaevi diyebiliyor. İşgalden önce Irak tohumlarını Ebu Ghraib tohum deposunda saklıyordu. Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasındaki verimli Mezopotamya'da 10 bin yıldır tarım yapıldı. Günümüzdeki her tür buğdayın tohumları burada gelişti. Kimi doğanın düzeni içinde oluştu, kimini insanoğlu bir miktar tohumu saklayıp tekrar ekerek doğal dirençli kırma türler yetiştirerek başardı. İşgal öncesi Irak Tarım Bakanlığı bu tohumların bir bölümünün yedeklenmesi için Suriye Halep'teki tarım araştırmaları merkezine gönderdi. Peki Suriye iç savaşı çıkınca Halep'teki değerli tohumlara ne oldu? Norveç'teki felaket ambarının ilk tohumları oldu. Ne tesadüf. Sadece Irak, Suriye değil, Afganistan, Ruanda, Etiyopya, Somali, Kamboçya'da çıkan karışıklıklardan ilk etkilenenler tohum merkezleri oldu. Neler oluyor? ABD Başkanı George W. Bush, Irak işgali için ne demişti? Bizim Irak'ta bulunma sebebimiz buraya demokrasi tohumlarını ekmektir. Bu demokrasi tohumlarının ne olduğunu anlayacağız. Az sabır. Henry Kissinger'ın çömezi, Kissinger Associates adlı danışmanlık şirketinde çalışan Paul Bremer, işgalci Irak geçici koalisyon güçlerinin başına getirildi ve... Dipnot. Kimdi bu Kissinger? Alman Yahudisiydi. Nazilerden kaçıp ABD'ye sığınmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda istihbaratçı olarak görev yaptı. Savaş sonrası askeri istihbarat okullarında ders verdi. 1956 yılında Rockefeller Brothers Fund kurumunda çalışmaya başladı. Kurumunun önemli isimlerinden Nancy McGuinness ile evlenerek bağlantılarını kuvvetlendirdi. ABD'nin efsanevi Dışişleri Bakanı oldu. Beyaz Saray yıllarını anlattığı kitabında Rockefeller ailesine ne kadar müteşekkir olduğunu yazdı. İlk yaptığı Irak'ın tarımına el atmak oldu. ABD tarım devi Monsanto'dan Irak böceğine dayanıklı tohum ithal etti ve köylülere bunu dayattı. Köylülerin Monsanto'yla yaptığı sözleşmeye göre tohumlar bir dahaki hasat yıllarında kullanılmayacaktı. Yoksa bir çuval tohum bedelinin 120 katı para cezası ödemek zorundaydılar. Dipnot. Savaş olacak da kimyasal zehir şirketi Monsanto orada olmayacak. Amerikan Monsanto 1943-48 arası ilk atom bombası için uranyum üzerine araştırmalar yürüttü. Çalışmaların başındaki Dr. Charles Thomas daha sonra Monsanto'nun yönetim kurulu başkanı oldu. 1960-1970 yılları arasında ABD ordusunun Vietnam, Doğu Laos ve Kamboçya'da kullandığı kimyasal zehirlerin üreticisi kimdi? Tabii ki Monsanto. Amaç kırsal ve ormanlık arazilerde yaprak dökerek gerillaların saklanmalarını engellemek ve gıdasız bırakmaktı. Ayrıca köylüleri yiyecek kaynaklarını azaltarak ABD'nin kontrolü altındaki kentlere göç ettirmekti. ABD 1962-1971 yılları arasında yaklaşık 75.770.000 litre kimyasal zehir olan Agent Orange kullandı. Vietnam Dışişleri Bakanlığı'na göre 4.8 milyon Vietnamlı Agent Orange'a maruz kaldı. 400 bin kişi öldü, 500 bin çocuk sakat doğdu ve düşük oranları arttı. Ekolojik denge bozuldu. Bölgelerin yeniden ormanlaştırılması çok zor ya da neredeyse imkansız hal aldı. Yetmezmiş gibi Monsanto bugünlerde Vietnam'a bu sefer bir başka zehir, GDO ile girmeye çalışıyor. Bu arada Irak işgal valisi Paul Bremer, Iraklı köylülerin elindeki son doğal tohumları insanlığın, yani kendi geleceği için Norveç'teki Svalbard tohum deposuna taşıdı. Bitmedi. Donald Rumsfeld ismini duymuşsunuzdur, Irak ve Afganistan işgalinin beyni. ABD Savunma Bakanı, bakınız yolu nerede, kimlerle kesişiyor? Rumsfeld, 1975 ve 1977 yılları arasında Ford hükümetindeki Savunma Bakanlığı görevinin ardından politik kariyerine ara verdi. Kimyasal ilaç şirketi G.D. Searle & Company'de çalışmaya başladı. Ardından 1977-1981 yıllarında şekerden 180 kat daha güçlü olup 6000 gıda ürününde kullanılan kimyasal tatlandırıcı aspartam patentini elinde bulunduran G.D. Searle & Company ilaç şirketinin CEO'su ve sonra yönetim kurulu başkanı oldu. 1981 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan, Rumsfeld'i geçiş dönemi takımına aldı. Sadece 4 ay sonra G.D. Searle & Company, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, FDA'den 8 yıldır alamadığı aspartam onayını aldı. Sonra G.D. Searle & Company, 1985 yılında küresel tarım devi Monsanto tarafından satın alındı. Bu satıştan 12 milyon dolar kazandığı konuşulan Rumsfeld, 2001 ile 2006 yılları arası bu kez George W. Bush kabinesinde savunma bakanı oldu. Evet, Irak işgali sonrası Monsanto'nun bu ülkeye girmesi tesadüf değildi. Mesele sadece petrol değildi. Peki Irak'a silahla, Türkiye'ye AKP döneminde nasıl girdiler? Erdoğan tohumumuzu öldürdü. Tarım canavarı ABD'li Monsanto, 1997'de tarım ilacıyla Türkiye pazarına girdi. Hemen bir yıl sonra ABD şirketi Cargill firmasının tohum bölümünü satın aldı. Cargill, Esgrove ve Dika tohum markalarını 1999'da Dekalp çatısı altında tek marka olarak birleştirdi. 2007'de global olarak Delta Pine pamuk tohum firmasını bünyesine kattı. 2008'de Seminis sebze tohum firması ve 2009'da ise De Ruyter seed firmasını satın aldı. AKP bu küresel alışverişlerin neresindeydi? Tarih 2 Ekim 2006. TBMM önünde küçük bir grup basın açıklaması yaptı. Ellerindeki pankartlarda şunlar yazılıydı: tohumlarımızı yasaklamak ülkemizi silahsız işgal ettirmektir. İthal tohumların soframıza kanser olarak gelmesini istemiyoruz. Tohumculuk yasa tasarısı meclisten çekilsin. Tohum yasası tohum çeşitlerimizi yasaklayacaktır. Basın açıklamasını Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın okudu. Çok uluslu şirketlerin tohum piyasamızı ele geçirmelerine zemin hazırlayarak ülkenin geleceğini pazarlayan tohumculuk yasa tasarısı geri çekilmelidir. Küçük grup basın açıklaması sonunda meclis bahçesine tohum serperek bu gördüğünüz son yerli tohum olabilir uyarısında bulundu. Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu meclise mektuplar gönderdi. Tarım üretim sürecinde çiftçiyi kendi ürettiği üründen tohumluğunu ayırıp kullanmaktan alıkoyarsanız, işte o zaman çiftçiyi çiftçi olmaktan çıkarırsınız. Tohuma kimi sahip kılar iseniz onu çiftçiye de sahip kılarsınız. Evet sayın milletvekilleri, gelin güzel ülkemizi çok uluslu şirketlerin deneme tahtası yapmayın. Avrupa'daki küçük çiftçilerin örgütü La Via Campesina'da mektup gönderdi. Biz Avrupalı küçük çiftçiler benzer yasalardan çok çektik, hala da çekiyoruz. Tarımsal üretimimiz her geçen gün çok uluslu şirketlere, onların tohumlarına ve tarım ilaçlarına daha fazla bağımlı hale geliyor. Yeni yol açması için yakınımızda Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacımız var. Avrupa'nın bütün küçük çiftçileri için ve düşük kaliteli üretilmiş ürünlere boğulmuş tüketicileri için bir ümit yolunu açacak Türkiye'ye ihtiyacımız var. GDO'ya Hayır Platformu, Ekoloji Kollektifi, Tüketici Hakları Derneği, Türkiye Tarımcılar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının eylemleri bir ay sürdü. Sonuç ne oldu? Tarih 31 Ekim 2006. AKP 5553 sayılı tohumculuk kanununu çıkardı. Dönemin bakanı Mehdi Eker tohum yasasını ilk biz çıkardık diye övündü. Şu soru önemli: AKP iktidar olur olmaz tohum meselesine neden el attı? Görevle mi iktidara getirildi? Monsanto gibi küresel tarım şirketlerinin tohumu teslim alma süreci 8 Ocak 2004 tarihinde yasalaşan 5042 sayılı ıslahatçı haklarının korunması kanunu ile başladı. Tohumculuk kanunu ile birbirini tamamlayan bu iki kanun önce tohum ıslahı yapan şirketlerin haklarını düzenledi. Daha sonra devlet eliyle ıslahçı şirketlere pazar yaratılmasına güvence sağladı. Erdoğan Özal'ın yolundan yürüyordu. Tohumculuk kanununun 5. maddesinde bakanlık tarafından bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir denildi. Aynı kanunun 7. maddesinde ise yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin verilir hükmüyle kayıt altına alınmamış ama köylünün binlerce yıldır ürettiği ve takasını yaptığı tohumların ticaretine kesin engel konuldu. Önce sınırlama için 5 yıl süre kondu. Süre 2011'de bitti. AKP tohum kanunu bugün diyor ki, ey köylü sen binlerce yıldır yaptığın gibi tohum takası yapamazsın. Tohumu artık şirketlerden alacaksın. Aksi halde 10 bin lira ceza ödersin. Aksi halde tohumların yakılır. Aksi halde 5 yılda ekip biçmeme cezası alırsın. Sonra daha sertleştiler. Sertifikalı tohum almazsan sana destekleme yok. Dipnot: Türkiye'de siyasal iktidarlar tarımı kösteklemek için destekleme fiyatlarını hep silah olarak kullandılar, köylülüğü öldürdüler. Oysa tarım kanununun 21. maddesi diyor ki, devlet her yıl milli gelirinin en az %1'i oranında çiftçiye destek verir. Yani üreticiye vermesi gereken destek bir yılda 24 milyar Türk lirası. Kanun bunu emrediyor. Peki AKP kaç lira veriyor? Yarısından az, 11 milyar lira. Yalnızca köylülüğü bitirmediler. Anadolu'da pek çok buğday çeşidimiz var. Anadolu'da zengin bitki örtümüz var. Bunu bile bile bakın Türkiye'ye ne dayattılar. Tarih 18 Kasım 2007. ABD kontrolündeki Dünya Ticaret Örgütü'nün baskısıyla AKP, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitleri Koruma Birliği, UPOV üyeliğine başvurdu. Son 10 yıl içinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin katılım sayısı hızla arttı. Neydi bu? UPOV 1961'de tohum endüstrisinin gelişimi için kurulmuş sistemdi. Tohum şirketlerinin istediği tohumlar üzerinde endüstriyel patentlerin hak olarak tanınmasıydı. Patentler aracılığıyla şirketlerin tohumun hem üretim hem de diğer aşamalardaki kontrolünü sağlayıcı haklara sahip olmasına olanak veriyordu. Yani küresel şirketlerin tohum üzerinde tekel olmasını sağlayan bir anlaşmaydı bu UPOV. AKP, Türkiye tarımının planlı şekilde çökertilmesine ve tohumumuzun, bitkimizin küresel şirketlerin kaderine terk edilmesine olanak verdi. Küresel şirketlerin tohumluk üretimi, satışı ve dağıtımı Türkiye'de yasal koruma altına alındı. Şirketler bitkideki gen değişikliğiyle patent alarak mülkiyet hakkını ele geçirmeye başladı. Bunun adı düpedüz emperyalist gıda işgaliydi. Böylece Türk çiftçisine sen kendi tohumunu kullanamazsın denilerek Anadolu'daki zengin biyoçeşitlilik yok edilmeye başlandı. Bakınız, neyin yok edildiğini bilmelisiniz. Anadolu coğrafyasında 11 bin bitki türü yer alıyor ve bunun da yaklaşık 3.000-3.500 kadarı endemik. Evet, Anadolu coğrafyası tahılların, baklagillerin ve aralarında zeytinin de bulunduğu birçok bitkinin gen merkezi. Yani ana vatanı Anadolu olan ve buradan başka yerde görülmeyen türler, işte bunlar yok ediliyor. Niye? Mesele sadece tohum ve tohumun uyumu için ilaç, gübre satıp para kazanmak mı? Bu kadar basit değil. Derine kazmadan gerçekler ortaya çıkarılmaz. Osmanlı bu süreci yaşadı. Osmanlı'nın son döneminde Avrupalıların alacaklarını toplamak için kurdukları Düyun-ı Umumiye vardı. El koydukları gelirlerden biri de tütün idi. Tütün idaresi ile ilgili reji dairesini kurdular. Bu kurumun kendi silahçılık kolcuları vergi toplar ve vergi vermemek için kaçak tütün ekimi yapanları cezalandırırdı. Binlerce Osmanlı köylüsü bu katil sürüsü tarafından katledildi ya da hapse atıldı. Dipnot: reji idaresinin kolcu zulmünü dile getiren türkülerimiz vardır. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Gidelim gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Şimdi bugün. Dünya tohum şirketlerinin tohum polisleri var. Sertifikalı tohumu küresel şirketlerden aldığınızda sözleşme imzalıyorsunuz. Küresel şirketin polisi araziye gelip tohum örnekleri alarak kontrata uyup uymadığınızı belirleme hakkına sahip. Keza anlaşmanın yükümlülükleri sözleşme sahibinin bütün varislerini ve temsilcilerini bağlıyor. Evet, bu küresel şirketler patent ihlalcileri hakkında bilgi alabilmek için özel dedektifler kiralıyor. Bir canlı organizma üzerinde fikri mülkiyet hakkı olamaz demeyin. Tarım ve gıda tekelleri dünya tarımına, gıdasına egemen olmak için hemen her yola başvuruyor. Bir yanda kendi hükümetlerini, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumları devreye sokarak gelişmekte olan ülkelerin tarımı ve gıdası üzerinde yıkıcı etkilere neden olan yapısal uyum programlarını dayatıyor. Dipnot: ABD liberal yapısı iktisadi reformlara finans sağlamak için 1944'te Dünya Bankası, uluslararası finans sistemini düzenleme amacıyla 1945'te IMF, Uluslararası Para Fonu, uluslararası ticaretin müdahalelerden arındırılması için 1947'de Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması, GATT, sonraki adı Dünya Ticaret Örgütü kurdurdu. Bu üç kuruluş işbirliği yaparak dünya ekonomi politikalarına yön vermeye başladı. Kural koyucu bunlardı, piyasaları düzenleyen bunlardı, proje danışmanı bunlardı, aşırı faizle finans kredi sağlayan bunlardı, sihirli kavram ekonomik istikrar idi, yapısal uyum reformlarıydı ve bu şeytan üçgeni yapı ulusal ekonomilerin ortağı oluverdi. Türkiye 1947'de IMF, 1953'te GATT ve 1956'da Dünya Bankası ile ilişkilere başladı. Diğer yanda yerli tohum ticaretinin yasaklanmasını sağlayıp genetik yapısı değiştirilerek patent hakkını elde ettikleri kısırlaştırılmış tohumların ekilmesini zorunlu hale getiriyorlar. İşte AKP ardı ardına çıkardıkları yasaları TBMM'den geçirerek küresel dayatmaya boyun eğdi. Hemen ardından tohumumuzu koruyan tüm kurumlar tasfiye edildi. Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'ne, TAGEM, bağlı enstitülerde, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne, TİGEM'e, ait çiftliklerde, tohum üretip ucuz fiyatlarla ve zamanında üreticiye ulaştırma şeklinde işleyen kamusal sistem pasifize edildi. Araştırma enstitüleri kapatılmaya başlandı. Evet, Anadolu'nun genetik mirasının birkaç küresel şirketin mülkiyetine geçme sürecinin Turgut Özal ile başlayıp Erdoğan ile sürmesi böyle devam etti. Anadolu'yu kısır tohuma mahkum ettiler. Oysa Anadolu kadını buğdayla, pirinçle yemek yaparken iyi güzel anlamında artağan derdi, yani çoğalan, bereketli. Kimdi tohumu kısırlaştıran bu küresel şirketler? Bu şirketler tohumun patentini nasıl ele geçirdi? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.